Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu ve bizim de programımızın ismini vermiş olduğumuz Erkam yayınlarından çıkan İslam Tefekkür Ufku kitabından okumalar yapıyoruz. Bir Müslümanın tefekkür dünyasını, zihin dünyasını ve bir Müslümanın takınması gereken prensipleri konuşuyoruz. Bu manada siz kıymetli dinleyicilerimizi bir kez daha bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz siz kıymetli dinleyicilerimize. Ve Doktor Erhan Turan hocamla bugün insaniyetçilik prensibini konuşmaya devam edeceğiz diyerek hocama da hoş geldiniz demiş olayım hocam.
Hoş bulduk, teşekkür
ediyorum. Sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sefalar verdiniz. Çok sağ olun.
Allah razı olsun hocam. Geçen haftaki programımızda insaniyetçilik prensibini genel manada konuştuk. Ve şimdi İslam'ın insana vermiş olduğu kıymeti konuşacağız, değeri konuşacağız. Ki İslam, Allahü Teala insana öyle bir kıymet vermiştir ki halifem demiştir.
Evet.
İnsana diğer varlıklara yüklememiş olduğu birçok değeri, birçok yükü, birçok kıymeti insana yüklemiştir. Bunu yeri geldiğinde sık sık tekrarlıyoruz ve insanın her şeyden önce işte yaradılanı yaradandan ötürü sevmek şiarınca ne kadar değerli olduğunu, bir insan için diğer insanların birbirimiz için ne kadar önemli olduğumuzu burada ifade etmiş oluyoruz hocam. İslam insana bu manada ne kadar değer verir sorusunu sorayım. Devamında da şunu sormuş olayım. Bu soruyu şu çerçeveden cevaplasanız, insan hakları çığırtkanlığı yapan Batı'nın,
evet,
gerek Gazze'de gerek diğer mazlum coğrafyalarda insanlara yapmış olduğu, kardeşlerimize yapmış olduğu zulmün o profilinden düşündüğümüzde İslam bu konuda nerede durur? Batı bu konuda nerede durur? Buradan başlamış olalım hocam.
Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Tabii de sizin buyurduğunuz gibi insaniyetçilik prensibi olarak, yani hümanizm diye Batı'da isimlendirilen, bugün anlamı itibariyle de insanı tabiri yerinde ise putlaştıracak kadar seviyeye getiren bir anlayışın karşılığıdır aslında bu. Tabii biz bir önceki programda elimizden geldiği kadar genel hatlarıyla bir şeyler söylemeye çalışmıştık. Madem öyle bir niyet hasıl oldu, mukayeseli yapalım. Aslında önce İslam insana nasıl değer yüklüyor, sonra Batı nasıl değer yüklüyor, ayrı ayrı düşünüyorduk ama kıyasla yapalım, daha isabetli olur. Tabii şurada şunu anlamak lazım. Birçok ayeti kerimede, birçok hadis-i şerifte Allah-u Teala insanlara, İslam dini genel anlamda insana çok farklı bir anlam yüklüyor. Biraz önce sizin de işaret ettiğiniz gibi birçok ayette insanın en güzel yaratıldığı, inna halaknal insane ehsene takvim dediği, en güzel surette yaratıldığı, yine mükerrem ve ilahi nefhaya ve nefaktu fihi min ruhi dediği hadis ayet-i kerimelerde insana ayrı bir anlam, ayrı bir değer yüklenir. Ama bunlardan en önemlisi Halifetullah'tır. İnni ca'ilun fil ardı halife ifadesinin karşılığındadır. Yani aslında insana insanlık kıvamını, insanlık haysiyetini yaradanı yüklemiştir. Bizim anladığımız manada insan Rabbi ile irtibatlı olması hasebiyle ve Rabbine kul olmaya gayreti hasebiyle zaten mükerrem bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani insanı insanlık değerinden aşağı düşürmediği için insana ayrıyeten değer yükleme derdine düşmez İslam, Kur'an'la ve sünnette. Ancak insanların birbiriyle olan alakalarında o muhabbetin gelişmesine, birbirlerine olan sevginin gelişmesine adresler verir. Burada tabii hem Cenab-ı Hak kendi nezdinde rahmeti öne çıkararak hem rahmetin kendisini ve etrafı herkesi kuşattığını, insanların birbirlerine rahmetle yaklaşması gerektiğini bize ısrarlı ayetlerde ifade eder.
Yani bunun ahlaki özelliklerini de bize tavsiye eder.
Tabii tavsiye eder.
Şu sıralar teşvik eder. Sahur Bereketi programında bunları konuşuyoruz her gece. Yani insanların birbirleri arasında gözetmesi gereken o değerleri bize tavsiye eder, bildirir.
Tabii ki Peygamber kural koyar, kaydı da koyar. Evet.
Peygamber Efendimizin hayatıyla da bunları nasıl yapacağımızı öğretir.
Evet.
Ve birbirimize olan değerimizi, muamelatımızı bu manada korumuş olur diyebilir miyiz?
Kesinlikle, ve burada özellikle kurallar oluşturur, şeriat koyar. Ve insanlar birbirine olan hem ferdi anlamda hem de içtimai anlamda, yani hem bireysel sorumluluklarıyla hem de toplumsal sorumluluklarıyla İnsanları birbirine sorumlu tutar, birbirine bağlı kılar. Bunun destekleyicisi olarak hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "La tedhulûnel cennete hattâ tehâbbû" buyurur mesela. Yine "La tedhulûnel cennete hattâ tu'minû ve la tu'minû hattâ tehâbbû" buyurulur. Yine burada birçok rivayette "birbirinizi sevdiğiniz zaman cennete gireceksiniz" desteğiyle rivayetler devam eder. Burada asıl hedefin İnsanların birbirine karşı olan muhabbeti ve o muhabbetle Cenab-ı Hakk'a olan kulluğun perçinlenmesidir. Aslında insanca yapılması gereken tavrın hulasasıdır. Peki bu hümanizma adı altında bize uydurulan mavallarda diyelim, yani bu tür uydurmalarda nasıl karşımıza çıkıyor? Yani hümanizma dediğimiz hadise aslında genel itibariyle 14-15. asrın 16. asra kadar sıçramış olan bir anlayışın karşılığı. Aslında burada human insan manasında kullanılıyor. Tabii kelime anlamı itibariyle insan merkezi oturtturulmuş oluyor ve Tanrı merkezden alınmış oluyor. Yani burada Allah anlaşılırı, Allah anlamı, Allah anlamlandırılması hadisesi yoktur. Burada tabii esas olan insanın hoşnut olmasıdır. Yani kişi rıza noktasında kendisi hoşnut olduktan sonra Allah-u Teala'nın hoşnut olması, ya da kendilerince söyleyelim, Tanrı'nın hoşnut olması çok fazla önemli değildir. Seküler bir anlayışın karşılığıdır. Burada beşeri bir akıl anlam yükleme yapar ve insan bu noksan akılla bir tespit ve tayin çalışmasına gider, anlamlandırmasına gider. Burada tabii ayetlerde söylediğimiz üzere insanın insan değerini Cenab-ı Hak verdiği için biz bunu bir kutsiyet olarak addediyoruz, ama Batı bunu tamamen ilahi kavramdan uzaklaştırıp çıkarıp insaniyetçiliğe çekip yorumlama yapar. Burada bir önemli nokta şudur. Bugün Batı'nın insaniyetçilik dediği, hümanizma dediği hadise kendisine dönük olanıdır. Yani kendisi eğer bundan istifade edecekse, kendisi bu hümanizmadan bir pay alacaksa, bir payı alacaksa, kendisine buradan bir kar çıkacaksa, o zaman kendisini önceler. Bunu nereden biliyoruz? İşte bizim tarihte okuduğumuzda, kaynaklara baktığımızda, İşte bir Afrika'daki sömürgeler halinde yaşadıkları, Afrika'daki sömürgeler yaptıklarını biliyoruz. Bugün Gazze'mizde sizin işaret ettiğiniz girişte Gazze'de yapmış olduklarına, yapılanlara daha doğrusu Yahudi melununun yaptığı o hallere ses çıkarmamaları, yani en azından devletler bazında siyasal anlamda bir şey yapmamaları,
destek vermeleri,
hatta destek vermeleri, silah göndermeleri vesaire. Bununla alakalı bir şeyler yapmaya çalışan ülkelere ellerinden geldikleri kadar ekonomik manada olmak, başta ekonomik manada olmak kaydıyla ambargolar uygulamaları, bazı yaptırımlar uygulamaları ve kendi güdümleri altında tuttukları, hegemonyalar altında tuttukları ülkeleri de bu anlamda bir manada feodal kılıp, yani toprak hakimiyeti kılıp onları bu Gazze'de, özellikle Filistin'de, Gazze'de, bugün Doğu Türkistan'da, yine Yemen'de Müslümanların zulüm gördüğü birçok toprak altında, zulümlere olan ülkelerin yapmış olduğu zulümlere hiçbir söz çıkarmadan, ses çıkarmadan, sanki yokmuş gibi burada bir tecahülü arif görüyoruz onlarda. Yani vakayı bilip de bilmemezden gelme hadisesi görüyoruz. Hatta zamanında yapılan o araştırmalarda, bu gazete küpürlerinde çokça çıktı. Siyahi olan kardeşlerimizi, onlar yani derisinin rengi siyah olan kardeşlerimizi farklı bir varlık gibi insan bahçeleri kurup, yani hayvanat bahçesi gibi, çok af buyurun, bahçeler kurup insanlara servis etmekteydiler. Böyle bir hal yaptılar. Çok küçük suçlarla organlarını kesip güya onları cezalandırıp karşılarına böyle bir ders verme metodu seçtiler. Binlercesini okyanusun derinliklerine attıklarını kaynaklar yazıyor, kitaplar yazıyor, gazeteler yazdı.
Evet.
Yani Batı'nın bugünkü insanlık anlayışı, yani hümanizma dediği anlayış, kendisi içerisinde kendisine ait olanın karşılığıdır. Yalnız burada şuna dikkat çekmek lazım. Batı bu anlamda bizim değerlerimizi de kullanıyor. Mesela Mevlana'mızı, İbnül Arabi'mizi, bunları araştırma enstitüleri kurarak, bunlara ait olan, bu alimlerimize ait olan eserleri araştırma merkezleri kurarak inceleme konusu yapıyorlar. Ve buradan insan ve insan sevgisi üzerinden harekete geçip Müslüman dünyayı, çok af buyurun ama, tavlamaya çalışıyorlar. Müslüman dünyayı kendi zihinleri kalıplarına çekmeye çalışıyorlar. Aslında ekstra, paralel ve bunun üzerinde diğer şöyle kitabi olarak konuşacak olursak, ehli kitap olarak konuşacak olursak, hak dinler üzerinde ortak bir din oluşturup beşinci bir büyük din oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun merkezine de daha çok işte Hristiyanlığın önemli bir kilisesini oluşturan evanjelik dediğimiz hareketin merkezine oturttuğu bir hale gelmiş oluyor. Bugün Amerika'daki seçimler dahil bu tarikatın çok büyük tesiri, çok büyük etkisi var. Nüfuzu çok güçlü. Ama vaka buradan çıkarıp beşinci bir dini oluşturup humaniter anlayışla, insaniyetçilik manasıyla bir din algısı oluşturup Müslüman dünyayı da kendi anlamlandırmaları itibariyle sekülerleştirmeye çalışıyorlar. Yani biz burada işte kanunların düzenlenmesinde, işte bir takım kaidelerin konulmasında elbette ki beşer aklından istifade ederiz. Ama İslam şeriat itibariyle herhangi bir hukuku oluşturacaksa burada esas olan önce Kur'an-ı Kerim'dir, ayetlerdir, sonra sünnet-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bakılarak biz o hukuku oluşturmaya ve insanları bu manada hem terbiye etmeye, hem taslih, hem ıslah etmeye gayret ederiz. Burada hükümler tamamen insan tarafından konulur. Burada herhangi bir şey ilahilik veçesi yoktur. Tabi burada bir diğer mesele, bir problemmiş gibi din üzerine atıfta bulunurlar. Malum onlar ortaçağ zihniyeti içerisinde bulunan kilise baskısına tepki olarak oluşturulmuş olan bir hareketin karşılığıydı bu. Ortaçağ kilisesinin yapmış olduğu zulümler vardı, baskılar vardı. Bununla bir kurtuluş yolu aramışlardı kendilerine. Yani bir hümaniter anlayış ortaya çıkarmışlardı. Ancak bunu genelleyerek bizim İslam'ımıza da hamletmeye başladılar, çalıştılar. Ve bizi yıllarca, farkındaysanız, bu malum gazetelerde, televizyon ekranlarında işte malum tarikler, tarikatlar uydurularak ve tarikat şeyhleri veya tarikata müntesip müritler uydurularak, servisler yapılarak bize İslam böyle İslamofobi adı altında kötü gösterilmeye, çirkin gösterilmeye çalışıldı. Bu bunun uzantısı olarak aslında karşımıza çıktı. Halbuki İslam merhamet dinidir. Halbuki İslam rahmet dinidir. Ve bu merhamet ve rahmeti temsil edecek bir peygamber göndermiştir Allah-u Teala. Ve o peygamber için yine Tevbe suresinde sizin nefsinizden sizden daha çok ona ağır gelir sizin sıkıntıya uğramanızla bize bir iltifatı vardır Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ve dini dar olan insanlarla dindar olan insanlara, yani dine sahip olan, dini güzel olan insanlara attıkları çamurlarla bunu desteklemeye çalıştılar. Yani, bir seküler yapı oluşturup bir İslam diyelim düşmanı oluşturmaya gayret ettiler ve bunun üzerine çalışıyorlar.
İslamcıların birbirleriyle anlaşamadığı, birbirleriyle nasıl iletişim kurması gerektiğini bilmediği, birbirleriyle kavga ettiği, sürekli işte onların birbirleriyle her zaman problemli bir şekilde yaşadığını lanse ettirdiler. Ama bir taraftan da Batı dünyası birbirleriyle çok güzel geçinen entelektüel, böyle birbirleriyle nazik, mütevazı bir şekilde iletişim kurabilen bir insan yapısıdır diye lanse ettiler.
Tabii, hatta tiyatrolar oynadılar. Yani burada sanatçılar yetiştirdiler. Yani bakıyorsunuz bugün sakalıyla, sarıyla herkesin önünde belki çok numune gibi görünen şahsiyetlerin ne menem insanlar olduğunu tarih bize gösterdi. Bunları gördük. Yani ekranlarımızda seyrettik bunları. 28 Şubat döneminde özellikle canlı canlı yaşadık bu örnekleri. Bunun bir benzerini Batı'da çokça örneğini veriyoruz. İşte bir Arap kıyafetli kardeşimiz kılığında bir çanta bıraktığında herkesin kaçıştığı yerde, değil mi? Bir modern, onlara göre söylüyorum, kıyafet giyen bir kimsenin bıraktığında kardeşim
çantanızı unuttunuz
deyip beyefendi iltifatının olduğunu, yani bir İslamofobi desteğinin olduğunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Tabii burada şunu görmek lazım. İslam merhamet insanı olmayı hedefliyor. Bunun için de bir takım çalışmalar yapıyor ve bu anlamda da hiçbir iş, yani hizmet anlamında ıvatsız ve garazsız, yani hasbeten lillah yapılıyor. Yani Allah-u Teala razı olsun, Cenab-ı Hak ben bunu hakiki manada Allah için yapıyorum diyen bir kul istiyor. Biz de o kulluğu yakalamak üzere İslam'da bir sunum yapmaya çalışıyoruz. Yani örneklere baktığımızda parmakla gösterilecek kadar az sayıda, bunun da arkasında büyük ihtimal yine aynı lobiler oynamıştır, olayları vardır Müslümanların. Yani Müslümanların rahmetten başka, merhametten başka ve insanların kalbini fetihten başka bir hareketi olmamıştır. Ne İslam'ın herhangi tarihi döneminde ne de başka bir zamanda. Olduysa da bunlar ufak çaplı şeyler olmuştur. Ama batıya dönüp baktığımızda mesela bir Bolşevik ihtilalinde 200 milyon kadar insanın öldürüldüğünü biliyoruz. Şimdi bu küçük bir rakam değil. Yine Japonya'da 45'te Hiroşima'ya atılan ve Nagasaki'ye atılan o bombaları biliyoruz. Yani neticede İhtiyar demediler, yaşlı demediler, değil mi? Çiçek demediler, ağaç demediler. Yerdeki börtü böcekten, hatta yıllar sürecek tesiri olacak bombalar attılar. Yine bakıyorsunuz, Birinci Dünya Savaşı'nda bir dünya insan gözünün yaşına bakılmadan katledildi. Yine biraz önce söyledik, hümanist dediğimiz Batı, Afrikalı kardeşlerimizi, belki Müslümanları, belki gayrimüslimleri, hatta şöyle söyleyelim, Batı kafasına göre bir beyaz ırk hadisesi söz konusudur. Yani bir aristokrat, bir burjuva insanı söz konusudur. Bunun dışındakiler Hristiyan da olsa diğer kategoriye dahildir zaten. Yani onlar onlara hizmet etmek üzere, kölelik yapmak üzere alınmış olan insanlardır. Bugün mesela en çok bu şeyde görülüyor. Futbol takımlarında ve basketbol takımlarında müsabakalara baktığınızda bugün sömürgeci olarak gittikleri ülkelerden getirdikleri çocuklar artık ülkenin nüfusunun enleri arasına girmiş oluyorlar. Bir Fransız milli takımına bakıyorsunuz, %80'i siyahi futbolcudan oluşuyor. Bir Amerikan basketbol takımına bakıyorsunuz, hemen hemen hepsi siyasi futbolculardan, basketbolculardan oluşuyor. Bunun bir karşılığı var ama bunlar Müslüman iken Hristiyanlaştırılmış olan insanlardır da aynı zamanda. Şöyle bir veri görmüştüm. Osmanlı döneminde Afrika'da %60-%65 İslam hakimiyet halindeyken bugünkü oran %30-%35'lere düşmüş durumda. Ya bugünkü oryantalizm ve bugünkü Batı anlayışı Afrika'da o sömürge faaliyetlerini hala devam ettiriyor. Bundan vazgeçmiyor. Ama oraya insanlık götürmek için bunu yapmıyor. Oradaki insanların hem zemin gücünden, hem yeraltı gücünden, hem de yerin üzerindeki insanların gücünden istifade etmek için yapıyor.
Evet.
Böyle olacak olsaydı 100 yıldır orası ihya olurdu. Ama farkındaysanız bir arpa boyu yol vermediler Afrika ülkelerine, ki yine elhamdülillah Türkiye'miz orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yeni bir hareketlenme oluşturmaya çalışıyor. Ve bunlar almış oldukları kölelere, bunların hepsi kayıtlarda var, kendi yediklerinden değil hayvanlarına verdikleri yiyeceklerden verdiler. Yine Afrikalı köleler yeraltı işlerinde vesaire çalışmak istemedikleri zaman üzerlerine beton döküp canlı canlı gömdüler. Yine direnenleri canlı canlı öldürdüler. Hamile kadınları yine karnında çocuğuyla birlikte paramparça ettiler. Bunun birçok örneği var. Hem zorbalık anlamında hem vesaire. Bugün yine görüyoruz. İşte birkaç gün önce bir futbolcunun bir ırki saldırıya uğradığından ve dünyanın meşhur futbolcularından birisinin saldırılarından bahsediyoruz. Yani Batı bu kafadan hiç vazgeçmiyor. Bu anlamda kendisine Hristiyan olarak kabul ettiği siyahi bir kardeşine bile bu acımasızlığı, bu insaniyetliği göstermeyen Batı'nın, ben Gazze'de, Suriye'de, bugün Yemen'de ya da Doğu Türkistan'da, dünyanın farklı ülkelerinde Müslüman kardeşlerimize merhametli olacağı düşüncesinde değilim açıkçası.
Eyvallah, ki öyle
evet. Çünkü
merhametli
İslam'ın
olmadıklarını gördük.
Evet, ve bunu özellikle piyasa edip Batı'da özellikle İslamofobi altında sunmaya, takdim etmeye çalışıyorlar. Çünkü İslam'ın merhametinden korkuyorlar. Batı'nın Müslüman olmasından korkuyorlar. Batı eğer İslam olursa birilerinin çok ciddi anlamda geliri kesilecek, maddi gücü kesilecek, hegemonyası bozulacak. Çünkü Müslüman girdiği yerde o diğer yamlığıyla, o cömertliğiyle numune imtisal olacak, fedakarlığıyla numune olacak. Yağmur gibi girdiği yerde bir hayat oluşturacak. Mutlaka orada güneş gibi parlayacak, en ucra köşelere bile bir hayat getirecek. Bunun tarihte çokça örneğini görüyoruz. Bugün Endülüs'ün fethi de bu şekildedir. Yine sair İstanbul'umuzun özellikle oraya örnek verelim, fethi de bu şekildedir. Ve irşat bekleyenlere bir mürşid olacak, insanlık yetiştirmeye çalışacaktır Müslüman toplulukları. Hodgam olmayacaktır, diğergam olacaktır ve ruhama'u beynehum kısmını yaşatacaktır. Bunu bildikleri için ve kendi zihin dünyalarında da bu bilindiği için onlar kendi müstemlekelerinden de vazgeçemedikleri için İslam'a büyük bir savaş açmış durumdalar. Ancak 2 milyara yakın Müslümanı da kendi seküler dünyalarına sokup kendileri gibi yönetebilmenin de tek yolu onları dünyaya rağm etmekti. Dünyanın içerisine boğup dünyalıklarla onları harekete geçirmekti. Bu sanki yavaş yavaş da tutuyor gibi bu proje.
Evet,
çünkü insanlarımız dünyasına ve konforuna çokça düşer oldu. Hatta hoyratça ve nefsani hürriyetlerine sahip çıkarak kendilerini sadece salt manada her şeyle özgürüz ifadeleriyle sunmaya başladılar. Başta da aileyi çürütmeye hedef aldılar. Malum işte bazı olaylar geliyor, işte hadiseler gerçekleşiyor. İşte bakıyorsunuz LGBT bayrakları hemen açılıveriyor. Hemen insanların önlerine diziliveriyor. Mesela bir siyasi gösteride, bir siyasi protestoda ya da herhangi bir suçlunun suçunu protestoda niçin LGBT bayrağı kullanılır mesela? Ya bunlar ben boş şeyler olmadığını düşünüyorum. Yani dün Endülüs'te, Balkanlar'da, Kırım'da, Orta Asya'da yapılanların, Afrika'da, Orta Doğu'da yapılanların, Suriye'de, Arakan'da yapılanların ben Türkiye'mizde de yapılması üzere bir planın olduğuna inanıyorum. Burada bizim ailemiz hedef alındı. Bugün Türkiye televizyonlarında oynayan dizilerin, çıkarılan kadın programlarının vesaire hallerin sanki hümanizma, yani insan ve insana değer verme anlamında bir eşitlik bağlamında bir sunumu yapılıyor gibi ama arka planında ciddi manada önce ferdi, sonra aileyi, sonra aileden de bir devleti, bir ümmeti yok etme, bir heba etme çalışması var. Gerçek hayatın İslam'da olduğunu, gerçek merhametin İslam'da Eyvallah. Olduğunu biz her programda haykırmakla, her cami kürsüsünde dile getirmekle mükellefiz. Öğrencilerimize bunu anlatmakla mükellefiz. Eyvallah. Her Müslüman da bunun temsilini yapmakla vazifesi, sorumluluğu vardır.
Eyvallah. O temsilin örneklerini de önümüzdeki haftaki programımızda dinleyicilerimizle paylaşalım.
Peki,
onun
inşallah.
En büyük örneğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve evet. sellem kendi hayatında göstermiştir değil
evet.
mi hocam?
Elbette.
Gerek savaşta, gerek barışta, muamelatında, günlük
elbette,
hayatında,
elbette.
İbadetinde insana verdiği değeri Peygamber Efendimizin hayatından örneklerle önümüzdeki hafta inşallah.
Ben şöyle bir açılışla söyleyeyim.
Buyurun.
Mesela Bedir esirlerine yapılan muamele.
Eyvallah.
Yani esir aldığınız bir kimseyi öldürmek, eziyet etmek, işkence etmek bir yana dursun. Yediğiniz yiyeceği takdim edip kendiniz suyla yetiniyorsunuz.
Eyvallah.
Yani buradan bırakalım hocam
buradan
inşallah.
Bırakalım.
Bu
Eyvallah.
Misaller nasılmış bizde? Onu bir dahaki ders, bir dahaki programda inşallah konuşalım.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah
ben
razı
teşekkür
olsun.
Ediyorum sizlere.
Gönlünüze sağlık.
Amin inşallah.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programıyla Doktor Erhan Turan hocamla birlikte insaniyetçilik prensibini konuştuk ve önümüzdeki haftada konuşmaya devam edeceğiz kıymetli dinleyenler. Bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna gelmiş olduk. Bizler Erhan Turan hocamla birlikte bu program vesilesiyle değil birkaç program vesilesiyle birlikte oluyoruz. Ramazan ayı boyunca sahur vaktinde sizlerin evlerinize ve sahur sofralarınıza misafir oluyoruz. Yine bu gecede inşallah. Aslında bu konuları da konuşmuş oluyoruz.
Evet.
Ahlaki meseleleri konuşuyoruz. Bu meseleleri de aslında dillendirmiş oluyoruz. Yine birlikte olacağız ve yarın yine Nebiler Silsilesi programıyla da birlikte olacağız diyelim. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kulağınız bizde olsun. Bizleri de duadan unutmayın. Hoşça kalın efendim.